Bitmeyen Kavga. John Steinbeck.
Ayrım 5.
Kahve ve çörekçi bunlar dedi Mac. Yemeklerini bitirene kadar bekleyelim. Onlar kapının önünde dururlarken bir polis yanlarına yaklaşıp kendilerini süzdü. Mac yüksek sesle, "Bir parça pasta yemeden eve gitmemişti," dedi. Jim durumu kavramıştı. "Yürü diyorum sana," dedi. "Ağzına bir lokma koyamayacak kadar uykum geldi benim." Polis yanlarından geçti. Geçerken neredeyse koklayacaktı ikisini de. "Lokantayı soymak için cesaret toplamaya çalıştığımızı sanıyor," diye fısıldadı Mac. Polis dönüp kendilerine doğru yürümeye başladı. "Sen istersen git," dedi Mac. "Ben gidip bir parça pasta yiyeceğim." Üç basamağa çıkıp arabanın kapısını açtı. Lokanta sahibi yeni müşterilerine gülümsedi. "İyi geceler beyler. Hava iyice soğudu değil mi?" "Öyle," dedi Mac. Gidip öteki iki müşteriden uzakça bir köşeye oturdu. Elin yüzünde bir kuşku gölgesi dolandı. "Bana bakın," dedi. "Paranız yoksa birer fincan kahve ve yiyecek bir lokma bir şey verebilirim ama öyle mükellef bir yemek ısmarlayıp da sonra bana polis çağırmamı söylemeyin. Şu dilenciler beni batıracaklar bir gün." Mac güldü. "Kahve ve yiyecek bir şeyler el, teşekkür ederiz." Lokanta sahibi kuşkuyla baktı Mac'e. Uzun beyaz aş külahını çıkardı ve başını kaşıdı. Diğer müşterileri kahvelerini bitirmişlerdi. Biri, "Sen hep serserileri mi beslersin el?" diye sordu. "Sen olsan ne yapabilirsin ki? Herifin biri soğuk bir gecede bir fincan kahve istemişse, boktan bir 5 santi yok diye umutlarını boşa mı çıkarayım yani?" Müşteri bir kahkaha attı. "20 fincan kahve 1 dolar eder el. Böyle gidersen topu çabuk dikersin. Geliyor musun Will?" İki adam kalktılar. Paralarını ödeyip lokantadan çıktılar. El adamların ardından kapıya yürüdü. Kapıyı sıkıca kapattı. Sonra tezgahın ardına geçip Mac'in önüne geldi. "Kimsiniz siz?" Beyaz tombul kolları dirseklerine kadar çıplaktı. Elindeki ıslak bezle tezgahı siliyordu bir yandan. Konuşurken öne eğilmesi söylediği her şeye bir sır havası veriyordu. Mac bir fesat hazırlığı içindeymiş gibi gözünü kırptı. "Bir iş için kentten gönderdiler bizi." Elin tombul yanakları heyecandan kıpkırmızı kesildi. "Tamam, daha içeri girdiğinizde anlamıştım. Beni nasıl buldunuz?" Mac durumu açıkladı. "Bizimkilere karşı iyi davranmıştınız. Biz böyle şeyleri unutmayız." El sanki kendisinden beleş bir yemek kopartılmaya çalışılmıyormuş da bir ödül veriliyormuş gibi kendisini önemseyerek gülümsedi. "Durun hele," dedi. "Bugün bir şey yememişsinizdir. İki köfte pişireyim size." "Çok iyi olur," dedi Mac. "Açlıktan ölüyorduk." El buzdolabından iki avuç kıyma çıkardı. Avuçları arasında köfte biçimine soktu. Ocağın üstüne biraz yağ sürüp köfteleri attı. Üzerlerine ve çevrelerine kıyılmış soğan doldurdu. O da bir anda mis gibi bir kokuyla dolmuştu. "Şu anda tezgahın üstünden atlayıp o köftelerin yanına uzanmaktan başka bir şey düşünemiyorum," dedi Mac. Köfteler cızırdıyordu. Soğanlar pembeleşmeye başlamıştı. El yine eğildi. "Burada ne işiniz var?" "Buraların elması güzel," demişlerdi. El dirsekleri üzerine doğruldu. Gözlerine gizli ve çok bilmiş bir bakış yerleşmişti. "Aha," dedi, "şimdi anladım. Köfteleri çevir öyleyse." El köfteleri çevirdi. Kaşığıyla üzerlerine bastırdı. Sonra soğanları toplayıp etin üstüne doldurdu. Kaşığıyla yine bastırdı. Bu işleri bir ineğin geviş getirmesi gibi titizlikle derinden derine düşünüyormuşçasına yapıyordu. Sonunda gelip Mac'in önüne yerleşti. "Babamın küçük bir meyveliği ile biraz toprağı var. Ona bir zarar vermezsiniz değil mi? Ben size hep iyilik yaptım bugüne kadar." "İyilik yaptın, doğru," dedi Mac. "Küçük çiftliklerle bir alıp veremediğimiz yok bizim. Babana bizden kendisine zarar gelmeyeceğini söyle. Bize bir fırsat tanırsa meyvelerini de toplatırız." "Teşekkürler, bunu kendisine söyleyeceğim." El köfteleri aldı, tabaklara patates püresi koydu. Kaşığıyla pürenin üstüne bastırıp çukurlara açık kahverengi bir salça doldurdu. Mac ile Jim aç kurtlar gibi yemeklerini yiyip elin önlerine bıraktığı kahveyi de içtiler. Sonra tabaklarını ekmekle sıyırıp ekmeği de ağızlarına attılar. El birer fincan kahve daha doldurdu. "Çok esaslı bir yemekti El," dedi Jim. "Açlıktan ölüyordum." "Gerçekten güzeldi," dedi Mac. "Sen iyi bir insansın El." "Kendi işim olmasaydı, babamın da toprağı olmasaydı ben de size katılırdım. Şimdi bile size yardım ettiğim duyulursa burayı paramparça ederler." "Bizden sır çıkmaz El, biliyorum. El, hasat için gelen çok mu?" "Evet, epey fazla. Çoğu burada yer. 25 senti çorba, et, 2 sebze, ekmek, tereyağı, pasta, 2 de kahve. Kar az ama sürümden kazanıyorum." "Aferin," dedi Mac. "Bak El, ırgatların bir liderden falan söz ettiklerini duydun mu?"
"Lider mi?"
"Evet, yani ne yapmaları gerektiğini kendilerine söyleyecek biri."
"Anlıyorum ama doğrusu böyle bir şey hatırlayamadım. Peki onları nerede bulurum?"
El çenesine ovuşturdu. "Benim bildiğim iki grup var. Biri kasaba yolu üzerinde, Palo Road'da. Öteki de ırmak kıyısında.
Söğütlerin orası bayağı vahşi orman gibidir. Güzel, nasıl gidilir oraya? El kalın parmağı ile işaret etti. Şu karşı sokağa girin. Kasabanın sonuna gelene kadar yürüyün. Irmak oradadır. Bir de köprü göreceksiniz. Söğütler arasında bir patika vardır sola doğru. Çeyrek mil kadar izleyin patikayı, oraya varırsınız. Kaç kişi olduklarını bilmiyorum ama... Mac kalkıp şapkasını başına geçirdi. İyi bir insansın El. Artık yola düşelim. Yemek için teşekkür ederiz. Babamın içinde bir yatak olan bir kulübesi var, dedi El. İsterseniz orada kalabilirsiniz. Olmaz El. Çalışacaksak adamların arasında olmalıyız. Karnınız acıkınca buraya gelin. Yalnız bu geceki gibi kimsenin olmadığı bir saati kollayın, tamam mı? Olur El. Anladık. Teşekkürler. Mac Jim'e yol verip kendisi arkadan çıktı. Kapıyı da sıkıca kapattı. Basamaklardan inip elin gösterdiği sokağa yürüdüler. Polis köşe başındaki bir kapı aralığından önlerine çıktı. Durun bakalım, kimsiniz siz? Jim polisin birdenbire çıkıvermesi karşısında irkilip gerilemişti ama Mac sakindi. İki ırgat bayım, biraz elma toplamaya geldik. Gecenin bu saatinde sokakta ne işiniz var? Bir saat önce geçen trenden indik. Şimdi nereye gidiyorsunuz? Irmağın kıyısındaki çocukların yanına gidelim dedik. Polis yerinden kıpırdamamıştı. Paranız var mı? Az önce yemek yediğimizi gördünüz. Serserilikten içeri girmeyecek kadar paramız var. Polis o zaman yana çekildi. Öyleyse hadi yürüyün bakalım. Gece vakti de sokaklarda dolaşmayın. Baş üstüne bayım. Hızlı adımlarla yürüdüler. Doğrusu iyi konuştun Mac. Konuşurum elbette. Birinci ders bu. Bir poliste hele gece saatinde hiç tartışmayacaksın. Şu anda serserilikten 30 gün yemek iyi olmazdı değil mi? Tulumlarının ceketlerine sıkıca sarınıp lambaların giderek seyrekleştiği sokakta yürüdüler. İşi nasıl başlamayı düşünüyorsun diye sordu Jim. Bilmiyorum. Her yola başvurmamız gerek. Bak, normal olarak genel bir planla başlarız ama ayrıntıları elde edebildiğimiz şeylere göre düzenleriz. Elimizi her geçinde kullanmaya çalışırız. Yapabileceğimiz tek şey budur. Şimdi önce durumu bir görelim de. Jim yepyeni bir canlılıkla adımlarını sıklaştırdı. Bana da iş vereceksin değil mi Mac? Ben bütün yaşamımca ikinci planda kalmak istemiyorum. Mac güldü. Sen de kullanılacaksın. Hem de kentte 8 saatlik bir işte çalışıyor olmayı isteyeceğin kadar. Bunu isteyeceğimi hiç sanmıyorum Mac. Daha önce hiç bu kadar keyifli hissetmemiştim kendimi. İyi duygularla dolu içim. Senin de böyle bir şey duydun olur mu? Zaman zaman. Çoğunlukla neler hissettiğimi bilemeyecek kadar çok işim vardır. Sokaktaki binalar giderek köhneleşiyordu. Kaynakçılar, elden düşme araba sergileri, hurda oto parçası yığınlarıyla doluydu iki yanları. Sokak ışıkları eski ve başıboş bırakılmış evlerin boş pencerelerinde yansıyor, çoktan çalılığa dönüşmüş bahçelerde gölgeler oluşturuyordu. Köprü ışıklarını gördüm sanırım dedicim. Şu her iki yandaki üçer ışığı görüyor musun? Görüyorum. Sola mı sapılacaktı? Evet, sola. Bu mevsimde kumluk bir yatağın ortasında ağır ağır akan bir devreye dönüşmüş olan dar ırmağın üzerinde iki kemerli bir köprü vardı. Jim ile Mac köprünün solundan ırmağın yatağına dönerlerken söğütler arasında bir geçit gördüler. Mac öne geçti. Az sonra köprü ışıklarının dışına çıkmışlardı. Çevrelerinde söğüt dalları dışında hiçbir şey yoktu. Oldukça aydınlık olan gökyüzünün yardımıyla söğüt dallarını ve sağlarında ırmak yatağının kıyısında iri kavakların oluşturduğu duvarı görebiliyorlardı. Önümü göremiyorum dedi Mac. Ayaklarımla adım adım yoklayarak ilerleyeceğim. Dalların yüzüne çarpmaması için kollarını başının önünde tutacağım. Öyle yapıyorum zaten. Az önce ağzımın ortasına bir tane yedim. Bir süre basınmaktan ezilmiş patikada yürüdüler. Duman kokusu alıyorum dedi Jim. Yaklaştık sanırım. Mac birden durdu. İleride ışık var. Bak Jim, burada da deminki gibi olacak. Ben konuşacağım. Tamam. Patika küçük bir kamp ateşiyle aydınlanan kocaman bir düzlüğe çıkmıştı. Bir kenarda üç tane kirli beyaz çadır vardı. Birinin içinde ateş yanıyor, çadır bezinin üstünde iri karaltılar oynaşıyordu. Düzlükte kimisi battaniyesine sarılarak uyuyan, kimisi de ateşin çevresine oturan 50 kişi vardı. Jim ile Mac, söğütlerin arasından çıkarken ışık yanan çadırdan gelen, başladığı gibi kesilen kısa ve tiz bir çığlık duydular. Çadır bezinin üstündeki iri gölgeler heyecanla koşuştular. Birisi hasta dedi Mac. Ama daha duymadık. Başkasının işine burnu sokmamak her zaman iyidir. Ateşe doğru yürüdüler. Adamlar dizlerini tutmuşlar, oturuyorlardı. Bu kulübe girmek serbest mi diye sordu Mac. Yoksa önce seçim mi yapılıyor? Gözlerinde kamp ateşi parıldayan sakallı yüzler Mac'den yana çevrildi. Biri yer vermek için toparlandı. Toprak bedava bayım. Mac güldü. Benim geldiğim yerde öyle değil ama. Ateşin öte tarafından zayıf, aydınlık bir yüz. Tam yerine düştün öyleyse ahbap dedi. Burada her şey bedava. Yemek, içki, arabalar, evler. Gel de şu hindi ziyafetine yumul bakalım. Mac çömeldi. Jim'e yanına oturmasını işaret etti. Cebinden tütün kesesini çıkardı. Kendisine titizlikle esaslı bir sigara sardı. Sonradan aklına gelmiş gibi, "Siz kapitalistlerden de sigara isteyeniniz var mı?" diye sordu. Birkaç el uzandı. Kese elden ele dolaştı. "Yeni mi geldiniz?" diye sordu zayıf yüzlü olanı. "Yeni. Birkaç elma toplayıp parasıyla geçinip giderim dedik işte." Zayıf yüzlü birden parladı. "Kaç para verdiklerini biliyor musun ahbap? 15 sent. 15 boklu sent. Ne bekliyordun yani dedimek? İnsaf yahu, karnınızın aç olduğunu söyleyecek yüreğiniz yok mu sizin? Çalışırken elma yiyebilirsiniz değil mi? Ne elmaları hem de?" Sesi birden sertleşti. "Peki ya toplayamazsak?" "Toplamak zorundayız. Buraya gelmek için cebimizdeki son kuruşumuzu da harcadık." "Esaslı elmalar," dedi Mac yine. "Biz toplamazsak hepsi çürür." "Biz toplamazsak başkası toplar. Ya onların toplamalarını engellersek?" Ateşin çevresindekilerde bir gerginlik seziliyordu. Zayıf yüzlü, "Yani grev mi?" diye sordu. Mac güldü. "Öyle bir şey demedim." Çenesini dizlerine dayamış olan kısa boylu biri, kaç para verdiklerini duyunca London'a inme iniyordu az daha. Yanındaki adama döndü. "Öyle değil mi Joe? Az daha inme inmiyor muydu adama?" "Yemyeşil kesildi," dedi Joe. Durduğu yerde yemyeşil kesildi. Kaptığı bir dalı avuçları içinde parçaladı. Tütün kesesi başladığı yere dönmüş, içi ise hemen hemen boşalmıştı. Mac tütünü parmaklarıyla yoklayıp keseyi cebine yerleştirdi. "London kim?" diye sordu. Zayıf yüzlü, "Esaslı adamdır London," dedi. "Onunla birlikte dolaşırız, büyük adamdır." "Patron ha?" "Patron değil ama iyi adam işte. Biz hep birlikte dolaşırız gibi bir şey. Onu polislerle konuşurken dinleyeceksin. O..." Çadırdan bu kez biraz daha uzun bir çığlık yükselmişti. Adamlar başlarını çevirip baktılar, sonra pek umursamamış gibi ateşe döndüler. "Hasta mı var?" diye sordu Mac. "London'ın gelini doğuruyor." "Çocuk doğuracak yer değil burası. Doktor var mı?" "Doktoru nereden bulacaklar ki? Neden ilçe hastanesine götürmüyorlar?" Zayıf yüzlü güldü. "Irgatları ilçe hastanesine almazlar. Bilmiyor muydun? Yerleri yoktur, hep doludur." "Bilirim," dedi Mac. "Siz biliyor musunuz?" diye merak etmiştim. Jim titredi. Küçük bir söğüt dalı alıp ucu alevlenene kadar ateşte tuttu. Mac'in eli karanlıkta bir an gencin kolunu kavradı. "Bu konuda bir şeyler bilen biri var mı yanında?" "Yaşlı bir kadın var." Zayıf yüzlüsünün gözleri kuşku doluydu artık. "Bunlardan sana ne kuzum?" "Bu konuda birazcık eğitim görmüştüm. Bir şeyler bilirim yani. Belki yardımım dokunabilir diye düşündüm." "Git London'la konuş öyleyse." Zayıf yüzlü sorumluluğu üzerinden atmıştı. "Onun hakkında sorulara cevap vermek bizim işimiz değil." Mac kuşkuyu anlamazlıktan geldi. "Konuşayım o halde." Ayağa kalktı. "Yürü Jim. London ışıklı çadırda mı?" "Evet." Jim ile Mac'i izledi. Ateşte aydınlanan yüzler. Sonra yine ateşe döndüler. İki adam uyuyan insanlar olan yerdeki eşya yığınlarına basmamaya çalışarak açıklıkta yürüdüler. "Ne fırsat," diye mırıldandı Mac. "Bir başarabilsem işimiz iştir." "Sen ne demek istiyorsun Mac? Senin ebelik eğitimi gördüğünü bilmiyordum." "Bunu pek çok kişi bilmez." Brandon'ın üstüne kara gölgelerin vurduğu çadıra yaklaşmışlardı. Mac, "London," diye seslendi. Çadır kanatları açıldı, iri yarı bir adam göründü. Omuzları genişti, kafasının ortası kel kalmıştı ama kenarlarında kapkara saçlar vardı. Yüzü sert, kırışıklıklarla doluydu. Gözleri bir gorilinkiler kadar vahşi ve kırmızıydı. Adamda bir güçlülük seziliyordu. Soluk aldığı gibi doğal olabilirdi insanları yönetmesi. İri elinin bir hareketiyle çadır kanadı kapandı. "Ne istiyorsunuz?" "Az önce geldik," diye Mac anlattı. "Ateşin başında oturanlar doğum yapan bir kadın olduğunu söylediler." "Ne olacak yani?" "Doktor olmadığına göre size yardımcı olabilirim diye düşünmüştüm." London çadırın kanadını açıp Mac'in yüzüne ışık düşürdü. "Ne yapabilirsin ki?" "Hastanelerde çalışmışlığım var. Daha önce de çocuk doğurttum. Bu iş kumara gelmez London." İri yarı adamın sesi yumuşadı. "Gir içeri. Burada yaşlı bir kadın var ama bana sorarsan kaçığın biri. Gel bir bak." İçeri girmeleri için çadırın kanatlarını araladı. İçerisi kalabalık ve çok sıcaktı. Bir tabağın içinde mum yanıyordu. Çadırın ortasında gaz tenekesinden yapılma bir sobanın yanında çok yaşlı ve buruşuk yüzlü bir kadın oturuyordu. Çadırın bir köşesinde de yüzü bembeyaz kesilmiş bir genç vardı. Arka tarafta yere yerleştirilmiş bir şilte üzerinde yüzü soluk ve kirden yol yol iz olmuş, saçları başına yapışmış, kas katı kesilmiş bir genç kadın yatmaktaydı. Üçü de Jim ile Mac'e baktılar. Yaşlı kadın da bir an başını kaldırıp baktı, sonra bakışlarını kıpkırmızı kesilmiş tenekeye çevirdi. Bir elinin tırnaklarıyla öteki elini kaşıdı. London şiltenin yanına yürüyüp çömeldi. Genç kadın korku dolu bakışlarını Mac'ten ayırıp London'a çevirdi. Doktorumuz var artık dedi Landon. Artık korkmana gerek kalmadı. Meg kıza bakıp göz kırptı. Genç kadının yüzü korkudan kas katı kesilmişti. Delikanlı köşeden gelip Meg'in omzuna dokundu. İyileşecek mi doktor? Elbette. Meg yaşlı kadına döndü. Eve misin sen? Kadın ellerinin üstlerini kaşıyor, bomboş gözlerle adamın yüzüne bakıyor ama konuşmuyordu. Eve misin diye sordum sana diye bağırdı Meg. Hayır ama bir iki çocuk doğurtmuştum zamanında. Meg uzanıp kadının elini tuttu. Mumu yakınına getirdi. Kadının tırnakları uzun, kırık ve kirliydi. Elleri mavimsi bir renk almıştı. Öyleyse ölü doğurtturmuşsundur. Bez olarak ne kullanacaktın? Yaşlı kadın kenardaki gazete yığınını gösterdi. Liza'nın sancısı iki kere geldi daha. İşte bu kağıtları kullanacaktık silmek için. London öne eğilmiş, ağzı şaşkınlıktan açılmış bir halde soru dolu bakışlarla Meg'e bakıyordu. Dazla kafası parlıyordu ışıkta. Kadının sözlerini doğruladı. Liza ikinci sancıyı az önce atlattı.
Ayrım sonu.